Ayrım 33.
Sayfa 303. Onunla karşılaşırım diye evden çıkmaya bile cesaret edemez hale gelmiştim. Hastalar çağırdıklarında gitmeye karar verebilmem için en az 2-3 kez üstelemeleri gerekiyordu. Tabii böyle olunca da çoğu zaman ben geldiğimde çoktan başka birini çağırmış oluyorlardı. Kafamın içi de tıpkı yaşantım kadar darmadağınıktı. Daha önce yalnızca tek bir defa gittiğim bu Saint Vincent sokağına çağırdılar beni, 12 numaranın 3. katında oturanların evine. Hatta arabayla geldiler beni almaya. Dedeyi derhal tanıdım. Fısıldayarak konuşuyor, paspasımın üzerinde uzun uzun ayakkabılarını siliyordu. Silik, gri ve kambur biriydi. Torun için gelmişti ve acele etmem istiyordu. Adamın kızını da gayet iyi anımsıyordum. O da ayrı bir civelekti. Şimdiden solmuş ancak sağlam ve sessizdi. Ebeveynlerinin yanına birkaç kez kürtaj olmak için dönmüştü. Ama buna kimse laf etmiyordu. Ondan tek beklenen şey, hele daha şimdiden anneanne ve dedenin yanına yerleştirilmiş, 2 yaşında bir oğlu olduğu da göz önünde bulundurulursa, eninde sonunda birisiyle evlenmesiydi. Yerli yersiz hasta olurdu bu çocuk ve her hastalandığında dede, anneanne, anne hep birlikte gözyaşı dökerlerdi. Bol miktarda, özellikle de resmi bir babası olmadığı için. Aile içinde gayrimeşru durumlardan en çok bu tür zamanlarda etkilenilir. Anneanne ve dede bunu kendilerine tamamen itiraf etmeseler de gayrimeşru çocukların diğerlerinden daha hassas olduklarını ve daha sık hastalandıklarına inanırlardı. Ama ne yapalım ki çocuğun babası, en azından öyle olduğu sanılan adam, geri dönmemek üzere çekip gitmişti işte. Evlilik diye adamcağızın o kadar çok kafasını şişirmişlerdi ki sonunda sıkılmıştı bu işten. Eğer hala aynı hızla kaçmaya devam ediyorsa kim bilir nerelere varmıştır şimdi. Kimse bu terk edilişe anlam verememişti. Özellikle de kızın kendisi. Çünkü adam onu düzerken halinden hiç de şikayetçi görünmüyordu. Dolayısıyla şıp sevdi herif gittiğinden beri üçü de ağlayarak çocuğu seyrediyorlardı ve işte o kadar. Kız kendi tabiriyle kendini bu adama ruhen ve bedenen her şeyiyle vermişti. Olacağı varmış demek ve ona kalsa bu her şeyi açıklamaya yetiyordu. Ufaklık da zaten onun bedeninden çıkmıştı. Hem de tek bir hamlede ve kızın gövdesinin yan tarafları bu yüzden buruşuk kalmıştı. Ruh cümlelerle yetinmesini bilir, oysa beden öyle değildir, o daha müşkül pesenttir, kast olsun ister. Beden daima elle tutulur bir gerçektir. Bu yüzden de hep hüzünlüdür ve tiksindirici bir görüntüsü vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bugüne kadar bir hamileliğin, gençliğin bu kadar büyük bir bölümünü bir seferde alıp götürdüğüne pek sık tanık olmamıştım. Bu annede kala kala bir tek duygular kalmıştı neredeyse ve bir de ruh. Kimse artık onu istemiyordu. Bu gayrimeşru doğumdan önce aile Fuldecavier, Paris'in bir semti, Eza kızları semtinde oturuyordu, hem de epey uzun zamandır. Ransi'deki gönüllü sürgüne zevk için değil, gizlenmek, kendilerini unutturmak, topluca ortalıktan kaybolmak için gelmişlerdi. Bu hamileliği komşulardan gizlemek olanaksız hale geldiğinde, her türlü söylentiden uzak durmak için Paris'teki semtlerinden ayrılmaya karar vermişlerdi. Namusu kurtarma taşınması. Ransi'de komşuların gözünde saygın bir yer tutmak şart değildi. Kaldı ki Ransi'de onları tanıyan da yoktu. Üstelik buranın belediyesi iğrenç, hatta açıkçası anarşist denilebilecek bir politika güdüyordu. İt kopuk politikası ve bu yüzden de bütün Fransa'nın diline düşmüştü. Herkesin dışladığı bu tarz bir ortamda el alemin ne düşündüğünün lakırdısı mı olurdu hiç? Aile kendi kendini resen cezalandırmış, eski eş dost ve akrabalarıyla tüm ilişkiyi kesmişti. Facia olmasına faciaydı bu. Tam bir aile faciası. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı diyorlardı içlerinden. Düşkündüler artık. İnsan gözden düşmek istediğinde halka iner. Kimseye karşı en ufak bir suçlama yöneltmiyorlardı. Güdük kalan isyan nöbetlerine tutulduklarında tek yaptıkları şey kaderin neden yanılıp şaşıp onlara böylesine pis bir oyun ettiğini anlamaya çalışmaktı. Kızın Ransi'de yaşamak zorunda kalmaya ilişkin bulduğu tek ama çok önemli teselli, artık her önüne gelene yeni sorumluluklarından özgürce söz edebiliyor olmasıydı. Sevgilisi firar etmek suretiyle kızın kahramanlığa ve ayrıksı olmaya özenen doğasının derinlerinde yatan bir arzuyu uyandırmıştı. Artık kendi sosyal sınıfının ve çevresinin kadınlarının çoğunun kaderine tıpatıp benzer bir geleceğe ömrünün sonuna kadar sahip olamayacağından ve her istediğinde daha ilk aşklarında mahvolan yaşamıyla ilgili masala gönderme yapabileceğinden emin olur olmaz başına gelen bu büyük felakete çok iyi uyum sağladı. Hem de bundan büyük bir haz alarak ve sonuçta feleğin sillesini yemesi dramatik bir şekilde isabet olmuştu. Bekar annelikten çok memnundu. Babası ve ben içeri girdiğimizde tasarruf amaçlı aydınlatma yemek odalarında yarım renklerin ötesinin seçilmesine olanak tanımıyordu. Aile mobilyalarına özgü bayat karabiber kokusuyla ağırlaşmış o loş ortamda insanların yüz hatları ancak havada asılı kalan sözcükleri diline pelesenk etmiş et parçaları ve soluk lekeler şeklinde seçilebiliyordu. Masanın üstünde, orta yerde, kundak bezlerinin içinde sırt üstü uzanmış olan çocuk kendini elletmekteydi. Elimi ilk olarak karın duvarına bastırdım. Çok dikkatli biçimde, kademeli olarak göbek deliğinden hayalarına kadar, sonra da göğsünü dinledim yine büyük bir ciddiyetle. Kalbi küçük bir kedininkiyle aynı hızda atıyordu, sertçe ve çılgınca. Derken mıncıklayıcı parmaklarımdan ve manevralarımdan sıkılıverdi çocuk ve başladı o yaşlara özgü bir tarzda yaygarayı koparmaya. Akıllara durgunluk verecek derecede. Bardağı taşıran damlaydı bu. Robinson'ın dönüşünden beri hem kafamda hem bedenimde zaten kendimi bir tuhaf hissediyordum. Bir de bu masum küçüğün çığlıkları bende berbat bir etki yarattı. Ama o ne çığlık tanrım, o ne çığlık, dayanamıyordum. Aptalca davranışımı belirleyen bir başka düşünce daha oldu sanırım. Zıvanadan çıkmışken fazlasıyla uzun süredir içimde hissettiğim her türlü hıncı ve tiksinmeyi yüzlerine karşı dışa vurmaktan kendimi alamadım. Diye yanıt verdim o küçük çığırtkana. Acele etme, piç kurusu, bağıracak daha çok fırsatın olacak ileride. Çok fırsatın olacak, çok. Merak etme eşek sıpası, boşuna tepinme. Beynini, gözlerini oyacak, hatta dikkat etmezsen geride ne kaldıysa onu bile mahvedecek kadar çok felaket göreceksin daha. Çok! Neler diyorsunuz öyle doktor, diye sıçradı anneanne. Ben sadece yinelemekle yetindim. Daha çok fırsatın olacak, çok! Ne? Neye fırsatı olacak, diye sordu kadın tüyleri diken diken. Anlayıverin artık, diye yanıtladım. Anlayıverin artık. Her şey size fazlasıyla açıklanıyor zaten. Sorun da bu. Anlamaya çalışsanız da uğraşın biraz. Neyin fırsatıymış? Ne dedi? Üçü birden başladılar birbirine soru sormaya ve sorumluluk sahibi kız da bir tuhaf bakıyordu. Derken birden o da başladı feci çığlıklar atmaya, susmamacasına. Sinir krizi geçirmek için sıkı bir fırsat geçirmiş deline. Bu fırsatı kaçırmaya da hiç niyet yoktu. Bu tam bir savaştı. Tekmele yavrum, tekmele. O da yetmezse nefesin kesilsin. Korkunç biçimde gözlerin şaşılaşsın. Çatmıştım belaya. Görülmeye değerdi. Deli bu. Anne deli, diye kükreyerek yırtınıyordu. Doktor delirdi. Yavrumu al onun elinden anne. Çocuğunu kurtarıyordu. Nedenini asla anlayamayacağım ama o kadar heyecanlanmıştım ki birden baskı şivesiyle konuşmaya başladı. Korkunç şeyler söylüyor. Aney, manyak bu herif. Ufaklığı çekip aldılar elimden, yangından mal kaçırır gibi. Az önce o kadar çekingen görünen dedi, şimdi de mağın ağacından iri termometresini duvarda asılı durduğu yerden almaya çalışıyordu. Kocaman, topuz gibi bir termometre. Ve kapıya kadar eşlik etti bana, uzaktan kapıyı da sert bir tekmeyle suratıma çarptı. Tabii fırsat bu fırsat, vizitemi de ödemediler. Kendimi yeniden sokakta bulduğumda başıma gelenlerden hiç de hoşnut değildim. Mahalledeki itibarımın 5 paralık olması değildi aslında canımı sıkan. Onu zaten çok önceden benim bir katkıda bulunmama bile gerek kalmadan inebileceği en düşük düzeye getirmişlerdi. Ama hala Robinson yüzündendi sıkıntım. Bir açık sözlük patlamasıyla ondan kurtulabilmeyi, kasıtlı olarak çıkardığım bu rezalet sayesinde kendi kendimle bir anlamda sıkı bir kavga ederek bu herifi bir daha asla görmeme kararlılığına kavuşabilmeyi ummuştum. Bir bakıma şöyle bir hesap yapmıştım kafamda. İnsanın kendine karşı bir seferde çıkarabileceği rezaletin boyutunu deneysel olarak ölçeyim hele. Gel gelelim, rezaletin ve heyecanın sonu yoktur. Açık sözlülükle işi nereye kadar vardırmak zorunda kalacağınızı kestiremezsiniz. İnsanların sizden daha neler gizlediklerini de, daha neler gösterebileceklerini de, tabii yeterince uzun yaşarsanız. Palavralarını yeterince deşebilirsiniz, her şeyi sil baştan ele almak gerekiyordu. Bir an önce gidip saklanmak istiyordum ben de, şimdilik. Eve dönmek için önce jibet, dar ağacı çıkmazından geçtim. Sonra da Valentin sokağından epey uzun bir yoldu. Fikir değiştirmeye yetecek kadar ışıklara doğru yol aldım. Transitör geçici meydanında kandilci Peridon'a rastladım. Biraz havadan sudan konuştuk. Sinemaya mı gidiyorsunuz doktor bey diye sordu bana. Fena fikir değildi, aklım yattı. Otobüsle gidince metrodan daha çabuk varılabiliyordu. Bu utanç verici aradan sonra Ransi'den kesin ve temelli olarak çekip gidebilirdim aslında elimden gelseydi. İnsan bir yerde takılıp kaldıkça nesneler ve insanlar iyice yozlaşıyorlar, çürüyorlar ve sırf sizin hatırınıza leş gibi kokmaya başlıyorlar. Her şeye rağmen hemen ertesi gün Ransi'ye dönmekle iyi etmiştim, tam da o sırada hastalanan beber yüzünden. Meslektaşım Frolikon tatile çıkmıştı. Teyze önce tereddüt etti, sonra da yeğeninin tedavisi için yine de bana başvurdu. Sanırım tanıdığı diğer hekimler arasında en ucuzu ben olduğum için. Paskalya'dan kısa süre sonraydı. Havalar yeni yeni ısınıyordu. İlk güney rüzgarları Ransi üzerinde esmeye başlamıştı. Aynı zamanda fabrikaların tüm kurumunu pencere kenarlarına doğru itekleyen rüzgarlarla birlikte. Haftalar sürdü beberin hastalığı. Günde iki kez onu görmeye gidiyordum. Mahalleliler çaktırmadan beni kapıcı dairesinin önünde ve evlerinin eşiğinde bekliyorlardı. Komşular da öyle. Bu onlar için bir tür eğlenceye dönmüştü. Durumun daha iyiye mi yoksa daha kötüye mi gittiğini uzaktan görmeye geliyorlardı. Çok fazla şeyin arasından süzülerek gelen güneş sokağa yalnızca bir sonbahar ışığı bırakır gider pişmanlık ve bulutlarla birlikte. Akıl veren çok oldu beber hakkında. Aslına bakılırsa tüm mahalle onun durumunu yakından izliyordu. Benim yeteneklerim hakkında önce lehte sonra da aleyhte fikir beyan ediliyordu. Kapıcı dairesine girdiğimde eleştirel ve epey düşmanca bir sessizlik kaplıyordu ortalığı. Her şeyden önce de cehalet diz boyuydu. Kapıcı dairesi hep teyzenin çaçoron ahbaplarıyla dolup taşıyordu. Yakınları dolayısıyla da buram buram koca karı ve tavşan sidiği kokuyordu. Her birinin kendi gözde hekimi vardı. Onlar da mutlaka daha usta, daha bilgili olurlardı. Aslında benim tek bir avantajım vardı ama o da kolay kolay affedilmeyen cinsten bir avantaj, sudan ucuz olmak. Bedava bir hekim hem hastaya hem de ailesine zarar verirdi, aile ne kadar yoksul olursa olsun. Beber henüz sayıklamaya başlamamıştı, sadece hiç yerinden kıpırdamak istemez olmuştu. Her geçen gün biraz daha zayıflıyordu. Vücudunda kala kala her kalp atışında yukarıdan aşağıya titreşen bir parça sararmış ve oynak et kalmıştı. Beber bir aya kalmadan o kadar zayıflamıştı ki sanki kalbi derisinin altında her yere birden yayılmıştı. Onu görmeye geldiğimde bana akıllı uslu biçimde gülümsüyordu. Bu şekilde gayet kibarca önce 39 derece ateşi, ardından da 40 dereceyi geçti ve günler, haftalar boyu öyle kaldı, düşüncelere dalmış vaziyette. Beber'in teyzesi sonunda susmuş ve bizi rahat bırakmıştı. Bildiği her şeyi söylemişti. Dolayısıyla ne yapacağını şaşırmış vaziyette, sırayla kapıcı dairesinin bir o köşesine, bir bu köşesine gidip hüngür deyip duruyordu. Sözcüklerin tükendiği yerde nihayet bir keder çökmüştü üstüne. Ama bu kederle nasıl baş edeceğini bilemiyor gibiydi. Onu sümkürüp atmayı denedi ama geri dönüp boğazına takılıyordu o keder, hem de gözyaşlarıyla birlikte ve o zamanda kaldığı yerden devam etmek zorunda kalıyordu. Her tarafına sıvaştırıyordu. Öyle olunca her zamankinden de pis olmayı başarıyor, bu sefer de şaşırıyordu. "Tanrım, Tanrım!" diyordu. Hepsi bu kadar. Ağlaya ağlaya kendi sınırlarına dayanmıştı, eli kolu tutmaz olmuştu ve bu yüzden karşımda öylece afallayıp duruyordu. Derken üzüntüsünden epey bir geri atım atıyor, hemen ardından da yine hıçkırıklara boğulmaya karar veriyordu. Bu gelgitler bu şekilde haftalar sürdü kederinin içinde. Bu hastalığın sonunun kötü olacağı belliydi. Bir tür habis tifoydu bu ve ne de desem boşunaydı. Banyolar, serum, sıkı bir rejim, aşılar, hiçbir şey fayda etmiyordu. Elimden geleni yapıyordum, nafile. Beber göz göre göre gidiyordu. Gülümsemesi yüzünden eksik olmadan elinden tutmuş götürüyorlardı onu. Ateşinin yükseldiği en tepe noktada sanki dengede duruyordu, bense aşağıda çuvallıyordum. Tabii daha fazla oyalanmadan beni kovup yerime bir an önce başka bir hekim, daha deneyimli, daha ciddi bir hekim getirmesi yönünde teyzeye telkinler yağıyordu hemen her yerden, hem de bayağı emir kipinde. Sorumluluk sahibi kız vukuatı çevreye yayılmış ve epey de dedikodusu yapılmıştı. Bu laflar ağızdan ağza dolaşıyor, tüm mahalleli çeke çeke fıtık oluyordu. Ancak Beber'in hastalığının tabiatı konusunda bilgi edinen tüm diğer hekimler yan çizdiği için sonunda iş yine bana kaldı. Madem o, yani Beber, benim payıma düşmüştü, o halde devam etmek de bana düşerdi. Meslektaşlar tam da böyle düşünüyordu. Tek çarem bara kadar uzanıp sağda solda uzaklarda az çok tanıdığım Paris içinden ya da hastanelerden başka bir iki pratisyene daha ara sıra telefon ederek beni endişelendiren bu tifo vakasına benzer bir vaka karşısında o pek akıllı, o pek saygın beylerin ne yapacaklarını sormaktı. Yanıt niyetine hepsi de bana çok hoş tavsiyelerde bulunuyorlardı. İşe yaramayan hoş tavsiyeler, ancak yine de onların himayemdeki adı sanı duyulmamış bu çocuk için bu şekilde hem de üstelik bedavadan uğraşmaları hoşuma gidiyordu. İnsan sonunda nelerle tatmin olmaya razı oluyor, yaşamın bize teselli niyetine bahşettiği kırıntılarla. Ben bu şekilde ince eleyip sıp dokurken Beber'in teyzesi sağda solda önüne gelen sandalye ya da merdivene çöküveriyordu ve o afallamış halinden ancak yemek yemek için çıkıyordu. Öte yandan tek bir öğünü bile asla atlamadı mesela. Bu da bir gerçek. Zaten kendini salıvermesine de izin vermezlerdi. Komşuları ona göz kulak oluyordu. İki hüngürdeme arasında ağzına bir şeyler tıkıştırıveriyorlardı. Ayakta durmana yardımcı olur diye iddia ediyorlardı. Hatta bu yüzden kilo almaya bile başladı. Beber'in hastalığının en ağır seyrettiği dönemde kapıcı dairesinde tam bir bereketlilik yaşandı. Brüksel lahanası kokusu açısından. Mevsimiydi ve her yerden ikram olsun diye Brüksel lahanası yağıyordu. Hazır pişmiş buram buram tüten. Bana epey güç kuvvet veriyor, doğru diye iştenlikle teyit ediyordu teyze. Üstelik iyi idrar söktürüyor. Daha hava kararmadan habire kahve içmeye başlıyordu. Dış kapı zili yüzünden uykusu daha hafiflesin ve zil daha ilk çalışta hemen duyabilsin diye. Böylece kiracılar zili arka arkaya 2-3 defa çalarak Beber'i uyandırmayacaklardı. Akşam evlerinin önünden geçerken bir uğruyordum artık her şeyin bitip bitmediğine bakmak için. Sizce de hastalığı bisiklet yarışının olduğu gün manavda içeceğim diye tutturduğu romlu papatya çayından kapmış olabilir mi diye yüksek sesle akıl yürütüyordu teyze. Bu düşünce başından beri kafasını kurcalıyordu. Salak. Papatya çayı diye güç bela fısıldıyordu Beber. Ateşlerin içinde kaybolmuş bir yankı olarak. Onu caydırmaya değer miydi bir kez daha benden beklenen bir iki ufak tefek göstermelik mesleki hareketi yapıyordum ve geceye kaldığım yerden devam ediyordum. Hiç de içim rahat etmeden, çünkü annem gibi ben de başa gelen felaketler konusunda kendimi asla tamamen suçsuz hissedemiyordum. 17. güne doğru gidip Baudelaire Joseph Enstitüsü'ne, Baudelaire Fransızca'da Bio Durée'yi, biyolojik uzun ömür, oradan da pasteurizasyonu ve dolayısıyla Louis Pasteur'ı çağrıştırıyor. Bir danışsam iyi olur aslında diye düşündüm. Bakalım onlar bu tür bir tifo vakası hakkında ne düşüneceklerdi. Aynı zamanda ufak bir öğütleri olabilirdi ve hatta bana belki de bir aşı bile önerebilirlerdi. Böylece yapılabilecek her şeyi, hatta gariplikleri bile yapmış ve denemiş olurdum ve eğer Beber ölürse, bakarsınız kimsenin bana söyleyecek bir lafı kalmayabilirdi belki de. Bir sabah saat 11 sularında oraya, yani enstitüye vardım. Paris'in öbür ucunda, La Villette'nin arka taraflarında. Önce bir bilgin bulmak için beni o laboratuvardan bu laboratuvara dolaştırdılar. Bu laboratuvarlarda henüz kimsecikler yoktu, ne bilgin ne de meraklı. Yalnızca bir köşeye itilmiş darmadağınık eşyalar, karnı deşilmiş küçük hayvan cesetleri, izmaritler, kırık dökük sokak fenerleri, içinde havasızlıktan boğulmakta olan farelerin bulunduğu kafesler ve kavanozlar, karniler, kenara atılıvermiş imbik hazneleri, dibi çıkmış tabureler, kitaplar ve toz, yine ve daima izmaritler, onların kokusu bir de ağır basan kefeninki. Madem ki bayağı erken gelmiştim, oldu olacak, ben de şöyle bir tur atayım dedim. Bizzat enstitünün mahzenlerinde altınlarla mermerlerin ihtişamı arasında duran büyük bilgin Bidor Joseph'in tabutunu görmeye gittim. Ne de zevkli bir burjuva Bizans fantazisiydi bu. Bahşiş gümüşlük çıkışında veriliyordu. Hatta bekçi birisinin ona kakaladığı Belçika parası yüzünden epey söylenmekteydi. Yarım yüzyıldır birçok gencin bilim alanında kariyer yapmaya yönelmesinin nedeni işte bu Bidore'ydi. Tabii bunlardan bir baltaya sap olamamış olanların sayısı konservatuvardan aynı niteliklerle mezun olanların sayısından aşağı kalmıyordu. Zaten belli sayıda başarısız yıl geçirdikten sonra hepimiz birbirimize benzemeye başlarız. Büyük Bozgun'un toplu mezarlarında en yüksek not ortalamasını tutturan tıp mezunu, Roma'da staj yapma ödülüne layık görülen konservatuar birincisiyle aynı muameleyi görür. Otobüse tam olarak aynı saatte binmemiş olma meselesi o kadar. Daha epey uzun süre beklemem gerekti. Tutuk eviyle mahalle parkının küçük bir bileşimi olan enstitünün bahçelerinde, bahçeler, kötü niyetle süslenmiş o duvar boylarına özenle yerleştirilmiş çiçekler. Neyse ki ilk olarak küçük memurlardan birkaç çocuk sonunda gelebildiler. Çoğu yandaki pazardan yapmış oldukları alışverişlerle yüklüydü. Koca koca fileler dolusu, belli ki hepsi sürünüyordu. Daha sonra da fısıldayan ve iyi tıraş olmamış küçük gruplar halinde parmaklıklardan geçip içeri girme sırası bilginlere geldi. Mütevazi aslarına kıyasla daha fazla ayak sürüyerek geliyorlardı, eni konu gönülsüz. Duvarların boyalarını perdahlaya perdahlaya koridorlara dağılıverdiler.